Güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir günde mikrofon başında sizlerleyiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takvim yaprakları yeni ayın ilk gününü 1 Eylül 2022 Perşembe'yi Türkiye'de saatlerse 15.05'i gösteriyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı her yere gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, kuruluşundan bu yana tam 147 ülkeye yardım elini uzatan Türk Kızılay, son 10 yılda 138 farklı ülkede yaşanan doğal ve insan kaynaklı afete müdahale etti. Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle yaşanan felaketten etkilenenlerin yardımına yine Türk Kızılay koştu. Bugün Güne Bakan'ın ilk bölümünde Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Acil yiyecek ve ilaç yardımı çağrısında bulunan felaketzedelerin son durumu hakkında bilgi alacağız. Türk Kızılay'ın bölgedeki yardımlarını konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, 7 yaşlarında ahşap oyma sanatına aşina olan Aşir Güler, yıllardır edindiği birikimi kızına ve öğrencilerine aktarıyor. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan olan ahşap oyma sanatıyla eskiden yeniye adeta bir köprü kuran sanatçı, ortaya çıkardığı özgün eserlerle dikkatleri çekiyor. Özellikle ahşap oyma sanatını kullandığı ve kapağını çınar ağacından hazırladığı kanunlar, dünya çapında tanınan sanatçıların göz bebeği. Ahşap oyma sanatçısı Aşir Güler'le ahşap oyma sanatçılığında geçirdiği aşamalar, ilham aldığı eskiler, antika restorasyonu çalışmalarının kendisine kattıkları, ağaçların dili, hangi ağacın hangi alanda kullanılacağı, atölyesine sinen ağaç kokuları ve ahşap oyma sanatına duyduğu aşkı üzerine sohbet edeceğiz. Sayın Güler telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Varan gölgemiz mazluma dosttur, zalime ölçtür. İmandan gelen ölçülmez güçtür. Tarihi yazdı, ödendi diye. Uyuma irkil ey yüce millet.
Yeter, kudrettir sana.
böyle bir cennet vatan kimde var? Göremiyorsun, gözde perde var. Mazluma dosttur, zalime öçtür. İmandan gelen ölçülmez güçtür. Tarihi yazdı, ödendi diye. Uyuma irkil, ey yüce millet. Uyuma irkil, ey yüce millet. Uyuma irkil, ey yüce millet. Uyuma irkil, ey yüce millet. Uyuma irkil, ey yüce millet. Kalmadan geri, genç beyinlerde işte cevheri. Haydi birlikten bu güç doğacak. Bu asır Türk'ün asrı olacak. Mazluma dosttur, zalime öçtür. İmandan gelen ölçülmez güç.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Şimdi telefon attığımızda Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık var. Kerem Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da bir sel felaketi meydana geldi. Binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Altyapıda büyük hasar gördü. Siz de hemen yardım elinizi uzattınız Pakistan'a. Türkiye ve Türk Kızılay her zaman olduğu gibi dünyanın dört bir yanında nerede mazlum varsa, yardıma muhtaç olan insan varsa hemen elini uzatıyor, yardıma koşuyor. Siz de ilk kurumlardan birisiniz. Pakistan'da son durum nedir? Yardım faaliyetleri ne durumda? Bilgi verir misiniz?
Tabii. Özellikle Pakistan, Asya bölgelerinin çoğu Güney Doğu Asya bölgeleri başta olmak üzere iklim değişikliklerinden en fazla etkilenen bölgeler ve artık bu yağış rejimiyle alakalı kuraklık olsun, sel felaketler olsun, ekstrem hava olayları maalesef çok sık yaşanmaya başladı. Bu da onlardan bir tanesi. Şu an Pakistan o büyük coğrafyasının neredeyse üçte biri sular altında. Son 30 yıllık yağışın 3 katı ortalama, 2.87 katı bir yağış düştü. Bazı bölgelere 5 katı düştü. Evet. Bu çok büyük bir felakete yol açtı. Televizyonlardan zaten izliyoruz durumu. 218 bin ev tamamen yıkıldı. Yani yaklaşık 452 bin ev ağır hasar aldı. Altyapı, köprüler, işte camiler, okullar, hastaneler çok ciddi hasar gördü. Ekili araziler, 2 milyon hektar ekili arazi ciddi bir hasar var. Bu ilerleyen süreçte kıtlık ve açlık tehlikesi de demek oluyor. Bine yakın bahsettiğimiz gibi can kaybı var. Yaklaşık 1300 civarında, 1400 civarında yaralı var. 800 bin civarında da hayvan telef oldu. Evet. Bölgede çok büyük bir felaket yaşanıyor. Biz de Pakistan delegasyonumuz, bizim daimi bir operasyon merkezimiz var İslamabad'da, Kızılay olarak. olay başladığı andan itibaren bölgede Pakistan kızlarıyla birlikte etkilenen bölgelere yardım için seferber olduk. O bölgede tabii dağınık bir bölge, coğrafya olarak dağınık bir coğrafya ve ağırlıklı olarak etkilenen bölgeler Belucistan, Sind, Gilgit, Balistan, Pencap, Keşmir gibi aslında erişimde de sıkıntı yaşanabilecek bölgelerdi. Bir kısmı dağlık, bir kısmına erişimde yolların, köprülerin yıkılması nedeniyle ciddi bir erişim sıkıntısı da var. Dolayısıyla Haziran ayından itibaren devam eden bu muson yağışlarının özellikle son haftalardaki artan yağış rejimi nedeniyle etkilenen, felaketten etkilenen bütün bölgelerde yardım faaliyetleri yürütmeye gayret ediyoruz.
Evet. Sayın Başkan, şimdiye kadar Pakistan'da böyle bir sel felaketinin görülmediği aktarılıyor. Hakikaten çok büyük bir alana yayılan bir sel felaketi ve şu anda temiz su kaynaklarına da erişim neredeyse imkansız hale gelmiş. İşte vatandaşlar pis suyu içmek zorunda kalıyorlar ve bunun neticesinde de ishal, sıtma, dizanteri ve kolera riskinin olduğu belirtiliyor.
Haklısınız. Sel felaketinin oluşturduğu tabii her afetin kendine özgü sonuçları, etkileri ve sonuçları oluyor. Sel felaketinde de sıklıkla yaşadığımız bu altyapıyı ve yaşam alanlarını etkileyen sellerde hemen akabinde halk sağlığı sorunları, bahsettiğiniz gibi suların bıraktığı balçık, altyapının etkilenmesi, gerek atık su kanallarının, gerek içme suyu sisteminin etkilenmesinden dolayı hızlı bir şekilde bu enfeksiyon riskinin arttığını gözlemliyoruz. Tabii bölge özellikle sıtma riski açısından zaten çok yoğun bir bölge. Her yıl on binlerce insan sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor. Evet. Dolayısıyla muson bölge zamanında artan sivrisinek popülasyonu bu sel felaketleriyle beraber muazzam bir artış gösteriyor. Dolayısıyla yaygınlaşıyor popülasyon. Dolayısıyla bu sıtma riskini de artırıyor. Bir taraftan bahsettiğiniz gibi içme suyuna, temiz içme suyuna erişimden kaynaklanan ishal ve sair bulaşıcı hastalıklar, mikrobik hastalıklar ve sıtma. Diğer taraftan da bu balçığın oluşturmuş olduğu diğer sorunlarla vatandaşlar orada baş etmek durumunda. Yaklaşık 30 milyon insanın etkilendiği çok büyük bir felaketten bahsediyoruz.
Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidecek. Bu heyet içinde sizden de birileri olacak mı?
Olacak. Genel müdürümüz de eşlik edecek. Zaten sahada Kızılayak ekiplerimiz var. Olayın yaşanmaya başladığı anlardan itibaren gerek mahalleden tedarikle, gerekse de Türkiye'den insan yardım malzemeleri göndererek bölgeye müdahale ediyoruz. Tıpkı AFAD gibi, diğer sivil toplum kuruluşlarımız gibi. Dolayısıyla arkadaşlarımız da sahada seferber durumdalar. Şu an tren yoluyla, karayoluyla tırlarımız, ilk uçaklar gitti. Orada da malzemelerimiz vardı. Tren yoluyla ve karayoluyla da malzemelerimiz bölgeye seferber oluyor. Sanırım Sayın Bakanlarımızın, genel müdürümüzün orada olduğu dönemlerde karadan malzemelerimize erişmiş olur. Onların dağıtımlarında da nezaret etme şansları olur.
Evet. Tabii orada en çok ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek ve giyecek malzemeleri. Pakistan bu yaşanan sel felaketi sebebiyle komşularından domates ve soğan ithal edeceğini bildirdi. Bu gıda krizi tehlikesi nedeniyle Afganistan ve İran'dan domates ve soğan ithal etmeye karar verdiğini belirtti. Bizlere düşen görevler nelerdir? Biz neler yapabiliriz? Dinleyicilerimiz bu konuda nasıl destek verebilirler?
Afetin ilk dönemini yaşıyoruz. Akut fazı dediğimiz ilk dönemini yaşıyoruz. Dolayısıyla şu an acil insani destekler gerekiyor. Bunların başında beslenme, temiz su, hijyen, barınma ve sağlık hizmetleri, psikososyal destek hizmetleri dahil olmak üzere şu an bu çok boyutlu hizmetleri sahada desteklemeye çalışıyoruz. Bunlara da vatandaşlarımızdan, hayırseverlerden bağışları yoluyla destek vermelerini arzu ediyoruz. Pakistan bizim için gerçekten kardeşten de öte bir coğrafyadır ve toplumdur. çok yakın zaman önce idrak ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'na aslında İstiklal Harbi'mizin başarıya ulaşmasında o dönemin Hindistan Müslümanlarının, yani Pakistan'daki yaşayan o dönem beraberlerdi, Müslümanlarının çok büyük katkıları olmuştur. Ben bunu bir Pakistan Büyükelçisi'nden dinlemiştim bu hikayeyi. Babaannesinin kulağında bir yara var ve bu yaranın nasıl olduğunu soruyor Pakistan Ankara Büyükelçisi. Babaannesi de önce anlatmak istemiyor, sonra anlatıyor. Türkiye'deki İstiklal Harbi'nde yardım topluyorlar. Anadolu'da savaşan Mehmetçiğimiz için. O yardım toplarken herkes elinde ne varsa veriyor. Kimi bileziğini veriyor, kimi yüzüğünü veriyor, kimi parasını veriyor. Bu büyükelçimizin babaannesi de kulağındaki küpeyi çıkartmaya çalışıyor ama kulağındaki küpe tabiri caizse o etiyle kaynaşmış ve çıkartamıyor. Fakat yardım toplamaya giderken insanlar onu da, o fırsatı da kaçırmak istemiyor. Eliyle tabiri caizse kulağını yırtarak o küpelerini çıkartıp gönderiyor. Bu hikayeyi anlatmıştı bana Pakistan Büyükelçisi. Yani evet. Bize gerçekten kanıyla canıyla destek olan bu insanlar, her zaman kardeşimiz, her zaman dostumuz, her zaman duacımız olan bu insanlar, tabii ki insan olmaklığıyla zaten yardım hak ediyorlar ama onun ötesinde de ilişkilerimiz var. Dolayısıyla elimizden gelen çabayı göstermemiz gerekiyor. Kızılay'ın bir yardım kampanyası var şu an Pakistan felaketiyle alakalı olarak. Kızılay web sitemiz, kızılay.org.tr web sitemizde bu şu anda yayında, oradan destek olunabilir. Türkiye'den dinleyen seyircilerimiz için 2868 kısa mesaj hattına Pakistan yazarak bir kısa mesaj gönderebilirler. 10 liralık bir katkıda bulunabilirler. Elimizden gelen desteği sürdürmemiz lazım. Çünkü bu sel suları çekilecek ve o yıkıntılar, evsiz kalan milyonlar, 2 milyon hektarlık tarım alanının harap olması, bunun oluşturacağı kıtlık, sıkıntılar orta ve uzun vadede de etkisini gösterecek. Yani acil insan destekten sonra bizim iyileştirme çalışmalarında da Pakistanlı kardeşlerimizin yanında yer almamız gerekiyor.
Sayın Kınık, yurt dışında yaşayan, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız nasıl destek verebilirler?
Onlar da özellikle Kızılay web sitesine girerek, Kızılay web sitesinde ödeme kanalları çok farklı, çok sayıda Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımızın veya hayırseverlerimizin yardımını alıyoruz. Kredi kartı olabilir, banka havaleleri olabilir, kızlarımızın hesaplarına.
Sayın Kınık, beni duyabiliyor musunuz?
Vatandaşlarımız izleyebilirler.
Peki, bir anlık ses gitti.
Evet. Web sitemiz üzerinden, Kızılay web sitemiz üzerinden bağış sekmesine girerek bağış kanallarımızı detaylı olarak hayırseverlerimiz izleyebilirler.
Peki. Sayın Kınık, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah milletimiz de her türlü desteği verecektir. İnşallah Pakistan en kısa zamanda bu sel felaketini atlatır, güzel günlere kavuşur. Böyle temenni ediyoruz.
İnşallah, inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiğiniz ve gündemde tuttuğunuz için.
Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık telefon attığımızdaydı. Kendisiyle Pakistan'da meydana gelen sel felaketini, Türk Kızılay'ın başlatmış olduğu kampanyayı konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Güne Bakan devam ediyor.
Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Gül olmuşsun dikenlerin bendedir. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Gül olmuşsun dikenlerin bendedir. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Senden yana zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Gül kurusu akşamlar senden yana zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan devam ediyor. Şimdi ahşap oyma sanatçısı Aşir Güler telefon attığımızda. Aşir Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, kolaylıklar diliyorum.
Çok teşekkürler. Bize nereden bağlanıyorsunuz?
Size esasında şu anda Uşak'tan bağlanıyorum, fakat ben İzmir'de yaşıyorum.
Evet.
Evet, İzmir'de yaşıyorum Mustafa Bey. Atölyem, yerim, evim İzmir'de.
İzmir'de. Peki, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Aşir Güler kimdir?
Şöyle söyleyeyim o zaman. Yani 1973 Muş doğumluyum. Aslında Muşluyum. 7 yaşından itibaren işte İzmir'e geldim abimin, daha doğrusu ustamın aynı zamanda, bizim bir aile mesleği bu ahşap oymacılığı. Onun yanına geldim. O gün bugündür tabiri caizse bu işlerin içerisindeyim. Yani yaklaşık 40 yıldır bu işlerin içerisindeyim. İzmir'de yaşıyorum. İşte kendi atölyem var evimin hemen yanında. Hı hı. Orada bu işler üzerinde şu anda çalışmaya gayret ediyoruz. Bir şeyler üretiyoruz. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz.
Yani bir şeyler üretebilmek o kadar kıymetli ki.
Yerden geliyorum. Yani özel bir okulu yok zaten bu işin. Hı hı. Yani kendi aile mesleği olarak ilk önce abimin yanında, başka ustalarımız da tabii oldu. Bu şekilde geliştirdik, bugünlere kadar getirdik.
Tabii öğrenmenin başı merak. 7 yaşlarınızda başladınız bu ahşap oymacılığına. Bu merak nasıl gelişti, nasıl başladınız bu işe?
Yani şimdi şöyle, abimin yanına gelince İzmir'e, onun atölyesi de hemen evinin yanındaydı. Doğal olarak biz sürekli atölyenin içerisindeydik. Tabii ahşap doğal bir malzeme. Benim de çok zaten hani genel anlamda doğaya yönelik şeyler o yaştan itibaren ilgimi çekiyordu. Sonra biz de baktık bir şeyler yapmaya başladık ya da abim bir şeyler yapıyordu, oradaki ustalar bir şeyler yapıyordu, çok ilgimi çekmeye başladı. Biz de ufaktan başladık. Bir de baktım hani yapabiliyorum, abim de biraz yönlendirdi, biraz yetenek olduğunu gördü bende. Yani öyle bir girdik, tabiri caizse bir daha da çıkamadık o gün bugündür. Merak çok önemli gerçekten, istek, evet. Merak. Yani doğru bir şeyle, doğru bir doğal bir ürünle, malzemeyle tanıştığımı düşünüyorum. Öyle olunca da o şekilde yürüdük getirdik yani bugünlere kadar.
Evet, ahşap kokusu da bir başka güzeldir. Böyle kızardan geçirilir, o ortaya bir koku çıkar, ona ben bayılıyorum.
Tabii yani şöyle bir şey, zaten insan işin içerisine girince o ahşabın kokusu bambaşka ve bütün ahşapların kokusu farklıdır. Yani hepsinin kendine has bir karakteri, bir kimliği vardır esasında. Ve baskın ahşaplar vardır. Mesela sindir kokusu, işte zeytin olur, efendime söyleyeyim ardıç olur. Bunlar çok daha baskındır. Ki bütün ahşapların kendine has da kokusu vardır. Yani ıhlamurun ayrıdır, cevizin ayrıdır, çamın ayrıdır. Hepsinin çok gerçekten etkileyici, insanın hani tabiri caizse 2-3 dakika şey, kimyasını değiştirebilecek bir kokusu vardır. Ve bunlar çocukluktan zaten edindiğinizde artık o belleğinize yerleşiyor, yani unutamıyorsunuz. Her aklınıza geldiğinde zaten böyle bir mutluluk hissi doğuruyor insanda. Onlar insanı işin içine katıyor zaten. Alıp götürüyor tabiri caizse. Bizde de öyle oldu. Evet. Dediğiniz gibi.
Ahşap oyma sanatı unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden, sanatlardan birisi. Belki evet. İlerleyen zamanlarda bu sanat devam etmeyecek. Fakat sizin gibi öğrenci yetiştiren insanlar var. Neler yapıyorsunuz bu konuda?
Yani şöyle söyleyeyim. Evet, yani ahşap oymacılığı maalesef şu anda neredeyse yok denecek kadar az. En azından bu kadim ahşap oymacılığı neredeyse bitti. Yani yaşadığımız coğrafya, bu coğrafyadaki medeniyetlere baktığımız zaman, yani çok antik zamanlardan günümüze kadar esasla baktığımızda bu coğrafyalarda büyük medeniyetler yaşamış ve sanat, mimari, bunlar hep doruğunu yaşadığı coğrafyalar buralarda, hep doruktaydılar. Yani daha sonra işte Selçuklular, Osmanlılar, bizim yerli Ermeniler, Rumlar vesaire, yani dünyada tabiri caizse en ileri seviyede bu işi yapan topluluklardı. Fakat bu belli bir dönemdir. Bu hayatın işte modernleşmesi, sanayi devrimi vesaire falan, bir sürü sebep var tabii. Bunlarla beraber bu mesleklerin birçoğu yok olmaya başladı. Bu ahşap oymacılığı da bunlardan bir tanesi. Ve tabii gereği gibi değerinin bilinmesi gerekiyor. Tabii bu şeyle ilgili, yani bunu dert eden insanların olmasıyla ilgili bir şey. Bu anlamda kurslar veriyorum. Yani bir 25-30 kadar bir kurs yerim var şu anda. Onlara veriyorum. Kendi çocuklarıma öğretiyorum bu işi. Yani bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz kendi çabamızla, kendi imkanlarımızla. Ve mümkünse ben hiçbir yerden tabiri caizse bir yardım almadan, bir yere dayanmadan götürmek istiyorum bu işi. Özgür, evet. Ve bağımsız mümkünse. Bu şeklin daha doğru olduğuna inandığım için kendi çabalarımla bu işe katkıda bulunmaya çalışıyorum gerçekten.
Peki nasıl eserler ortaya çıkartıyorsunuz? Hangi alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz? Örneğin ahşap, evet. Oyma kapı gibi.
Yani şöyle söyleyeyim, bizde, yani bende daha doğrusu, yani bu ahşap oymacılığı ile ilgili çok geniş bir yelpaze var. Yani heykelden tutun, rölyeften, kabartmalardan, hat sanatından, işte geleneksel motiflere kadar bütün bu alanlar var ve bütün bu alanları öğrencilere, kursiyerlere öğretmeye çalışıyorum. Çünkü ben çocukluğumdan beri bütün bu alanları çalıştım. Yaklaşık bir 10-12 sene kadar antika restorasyon işleri de yaptığım için birçok kültürün, medeniyetin işçiliğine de hem hakim oldum hem tanıdım. Dolayısıyla onları bir şekilde harmanlayıp şu anda olabildiğince bu geniş yelpaze içerisinde işte kursiyerlere, kendi çevremizde bunu yaymaya çalışıyorum. Bir de kendi yaptıklarım var tabii bu süreç içerisinde. Hemen hemen bütün bu yelpaze var. Yani heykeldir, rölyeftir, kabartmadır, hat sanatıdır, geleneksel bizim kendi motiflerimizdir. Bütün bunları işliyoruz bu ahşap oymacılığı içerisinde. Hem kendim yapıyorum hem kursiyerlerime tabiri caizse öğretmeye çalışıyorum.
Evet. Şimdi öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Evet. Bu işte usta oldum demek için ne kadar bir süreye ihtiyaç var?
Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi birincisi bu iş tabii biraz sabır işi.
Evet.
Yani bu iş sabır, sevgi, emek, işte birikim, kültür, yani bilgi, yetenek, birçok şeyi beraberinde istiyor. Usta olmak ayrı bir şey, fakat bu işi yapabilmek ayrı bir şey. O ikisini bir sefer tabiri caizse birbirinden ayırmak lazım. Bir insan bu işi çok rahat yapabilir. Yani oynacılığı. Fakat usta olmak ayrı bir şeydir ve bana sorarsan bunun sonu yoktur. Ben yaklaşık 40 senedir bu işi yapıyorum. Kendi alanımda fena değilim. Ama ben hala kendimi olmuş görmüyorum yani. Yani bir sene önce yaptığım işlere baktığımda ya diyorum ki bu şöyle olmalıydı. Yani daha iyi yapmalıyım gibi bir düşünceyle devam ediyorum. Dolayısıyla ustalık olayı biraz hani göreceli bir konu. Ben biraz daha farklı bakıyorum bu konuya.
Aslında çok doğru bakıyorsunuz. Şöyle güzel bir söz var. Oldum diyen ölmüştür. İnsan daima bir değişim, dönüşüm içerisinde olmalı.
Evet, evet. Kesinlikle. Yani bence doğru bir şey. O yüzden yani usta olmak, yani iş anlamında ustalaşabilirsin. Fakat yani kendinizi neyle kıyas yapacaksınız ki? Neyle kıyas edeceksiniz? Yani şöyle, şimdi bir Leonardo da Vinci'ye baktığınızda, bir Michelangelo'ya baktığınızda, bir Mona Sinan'a baktığınızda, yani tabi caizse haddinizi bileceksiniz ve devam edeceksiniz. Çevrenizdekilere de bunu mümkünse, ben kendi adıma aşılamaya çalışıyorum. Yani ve bildiğim her şeyi öğretmeye gayret ediyorum. Yani bizim klasik ustalar diyoruz ya, işte ustayım diyor, bilmem ne bir acayip havalara öğretmiyorlar, kimi bilgileri vermiyorlar vesaire falan. Ustalık bu değil benim şahsi kanaatimce. Ustalık var olan bütün bilgini aktarabilmek, paylaşabilmek ve ayrıca biraz da haddini bilmektir. O yönüyle yani hepimiz usta olmaya devam ediyoruz. Yani o, bu bir süreç ve o süreçte yolculuk devam ediyor diye düşünüyorum.
Evet, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Aşir Güler'in farklı bir özelliği var. Çınar ağacından hazırladığı kanunlar dünya çapında tanınan sanatçıların göz bebeği. Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Bu kanunlar nasıl hazırlanıyor? Hangi ağaçlar kullanılıyor? Hangi işlemlerden geçiyor?
Evet, şimdi dediğim gibi bizde yelpaze geniş olduğu için bu yelpazenin en önemli unsurlarından bir tanesi de kanun sazları. Şimdi bu bildiğimiz çalınan kanun sazı. Bu kanun icracılarının icra ettiği saz. Şimdi bu bütün İslam coğrafyasında hakim bir sazdır. Aynı zamanda işte Yunanistan, İsrail, Azerbaycan, İran ve daha sonradan da Avrupa, Amerika'ya yayılmış bir sazdır. Bütün dünyaya neredeyse. Fakat bu sazı en iyi yapan Türk ustalardır. Yani sazın imalatından bahsediyorum. Bu da İzmir merkezlidir. En iyi ustalar tabiri caizse İzmir'dir. Ben ise bu sazların o ahşap oyma kısımlarını yapıyorum. Yani süslemelerini, işlemelerini, oymalarını ve bu aşağı yukarı bir 75 tane ülkeye falan gidiyor. Yaklaşık 10 senedir yaptığım sürekli bir iş bu. Şöyle oluyor, yani bu kanun sazlarının göbeklerine işlemeler yapıyorum. Mesela eski İstanbul resimlerini yansıtıyorum. İşte adam mesela kanun icracı Mısırlı, Mısır'dan bir görüntü istiyor. Cezayirli oradan istiyor. İşte Irak'la eski Sümerlerden bir şeyse onu işliyorum üzerine. Yani bu anlamda hem Türkiye'de hem dünyada genelde bütün iyi icracılarda bizim kanunlarımız var. O yönüyle kanun camiası bizi bilir. Genelde normalde vatandaşlar bilmez ama müzik camiası ve kanun camiası bilir. Hani bu anlamda da işte çınar ağacı kullanılıyor burada. Özellikle kapak kısmı dediğimiz otellerin altındaki kapak kısmı çınar ağacındandır ve çınar ağacının dışında başka ağaçlar ses vermez. Fakat onun dışında kanunun bütün noktaları farklı ağaçlardan oluşur. Yani ladin ağacı, ıhlamur ağacı, işte kayın ağacı gibi farklı ağaçlardan oluşur. Göbeğine de çınar ağacı gelir. Ben genelde o göbeğini de bizim burgu tahtası diye tabir ettiğimiz o bölümü işliyorum ki bu çok önemli icracıların tercihi oluyor. Şu anda da bunu sürekli yapıyorum, yani bir 10 senedir. Devamlı yaptığım bir iş. Bütün dünyada hemen hemen bizim şeylerimiz, sazlarımız var diyebilirim.
Hakikaten ortaya çıkardığınız eserler muazzam. Çok emek verildiği, uzun zaman aldığı belli. Özgün eserler ortaya koyuyorsunuz. Bu özgün eserler nasıl ortaya çıkıyor? Tabii hayal dünyasının da çok geniş olması gerekiyor, değil mi?
Evet, o çok önemli. Şöyle, bu biraz meseleye yaklaşımla ilgili bir konu esasında. Şimdi ben ilk okuldan sonra okula gitmedim. Bu işi yapmaya başladım. Okula gitmediğim için de kendimi şanslı hissediyorum. Şu anlamda, yani bugünkü modern eğitim sistemi, bu bütün dünya için geçerli, sadece yani Türkiye anlamında demiyorum. Genelde eğitim sistemi çocukların yeteneklerini, hayal güçlerini, cesaretlerini falan törpülerle yok eder. Tek tip insan haline çevirir. Böyle olunca da birçok sanatçı, özgün mimar, özgün mühendis ve bilim adamı çıkmıyor diye düşünüyorum. Yani bu okumayalım anlamda demiyorum, başka bir konudan bahsediyorum. Şimdi benim bu yönüyle okumamam, yani ilkokuldan sonra okula gitmemem benim için bir şans olduğunu, törpülenmediğini, birçok yönümün özgür kaldığımı, serbest kaldığımı, hayal gücümü sonuna kadar kullanıp ve bunu da bugün kendi eserlerime yansıttığını düşünüyorum. Genelde mesela şimdi şeyden bahsettik, işte kanun sazlarından. Benim herhalde bir 300-400 tane kanun yapmışımdır bugüne kadar. Bunların neredeyse tamamı benim kendi özgün çalışmalarımdır. Yani hayal gücümü yansıtmışımdır oraya. Yani hazır bir şey kullanmadım. Bir kanun yaptığımda onun kalıbını kullanmıyorum. Yeniden ve sürekli yeniden özgün şeyler ortaya çıkarıyorum. Yani genelde kurşun kalemle ahşaba çizip direkt hemen işleme, bazen çizmiyorum bile. Şeyde de öyle. Yani diğer oyma alanlarında da yaptığım işler genelde özgün olmasına dikkat ediyorum. Kendim çiziyorum. Evet. Bir daha çizdiğimi bir daha kullanmıyorum. Olabildiğince özgün olmasın dediğiniz gibi. Ve yeni şeyler, yani sadece geçmişi taklit de yetmiyor ya da başka bir şeyi taklit etmek de yetmiyor bence. Hani özgün bir şeyler ortaya koyma düşüncem var. Zaten böyle çalıştığım zaman benim de tahmin edemeyeceğim eserler ortaya çıktığını görüyorum. Yani evet, bunun ayrıca bence hani konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu yönüyle de özgün eser çıkarma hususunda olabildiğince çaba gösteriyorum.
Evet. Peki bu eserleri sergilediğiniz bir yer var mı?
Yani şöyle, genelde ben uzun yıllardır sipariş üzerine çalıştığım için yaptığım işler genelde yerine gidiyor. Yani elimde kalmıyor, yerine gidiyor. Fakat bu son dönemlerde özellikle kursiyerlerimle beraber yaptığım işleri sergiliyorum. Yani sırf kendi işlerimi değil de kursiyerlerimle beraber yaptığım işleri sergiliyorum. Ve aslında şunu demek istiyorum bir yerde. Yani ben bir Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değilim, halk eğitimine ya da belediyeleri falan da. Kendi bireysel çabamla, kendi kursiyerlerimle neleri ortaya çıkarabildiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Kendimizi tabiri caizse biraz ifade ediyoruz ve bunun esasında herkesin bir şeyler yapabileceğini de anlatmaya çalışıyoruz. Hani bizde klasik şey var da, sırtını devlete yaslayacaksın, kamu kurumlarına, belediye, oraya buraya. Kardeşim, kendin bir şey yap, kendin biraz bir şey ortaya koy. Yani eğer ben bilineceksem de yavaş yavaş kendi eserlerimle, yaptıklarımla bilinmek istiyorum. Yani dışarıdan özel bir çabayla, gayretle değil. Dolayısıyla sergilerimiz oluyor, evet. Fakat benim kendi bireysel sergim için biraz daha vakte ihtiyacım var.
Evet.
Çünkü çok özel bir 10 tane kadar eser bitirmeyi düşünüyorum. Bazıları var şu anda, bir diğerlerini de bitirip hani mümkünse çok böyle güzel bir sergi olması için şu anda hazırlıklarım var. Kendi bireysel sergim için. Ama kursiyerlerimizle beraber sergi yapıyoruz. Çok güzel de tepkiler alıyoruz bu konuda.
Aşir Bey, az önce çok önemli bir konuya temas ettiniz. İşte insanlar kamuda çalışmak istiyorlar. Efendim, devlet memuru olmak istiyorlar dediniz. Aslında şöyle dünyaya baktığımızda İnsanların pek çoğu yeteneklerinin farkında değil.
Tabii.
Aslında içlerinde çok önemli cevherler var ama ortaya çıkarılamıyor, işlenemiyor. O yüzden körelip gidiyor ve o insanlar da bilinmeden ölüp gidiyorlar. Aslında bu cevherlerin ortaya çıkarılması lazım. İşte siz de bunda çok önemli bir rol üstleniyorsunuz. Bu ahşap oyma sanatına ilgi duyanlar nereden başlamalı, nerelere müracaat etmeli? Biraz da buna değinebilir miyiz?
Yani şöyle, bazı şehirlerde, her yerde yok, bazı şehirlerde halk eğitim merkezleri üzerinden kimi hocalar bu dersleri veriyor. Fakat bu çok kısıtlı ve sınırlı. Yani mesela işte Sivas'ta var bir arkadaş, Ankara'da var bir arkadaş, işte İstanbul'da özel dersler veren arkadaş. Daha çok özel ders veren ama bu da çok sınırlı. Yani çok fazla yok. Yani işte bizim Galip Arkaya abimiz var. İşte Süleyman Daştan kardeşimiz var Sivas'ta. İşte Ankara'da Taner kardeşimiz var vesaire. Böyle Adana'da, orada, burada varlar. Daha çok özel kurs üzerinden, kimi sağlık eğitimi üzerinden yürüyorlar. Yani bu arkadaşlar ayrıca bize ulaşırlarsa, hangi şehirde olurlarsa olsunlar, ben zaten sosyal medya üzerinde de elimden geldiğince herkese dönüyorum ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani nasıl yapacaklarını, nereden başlayacaklarını, hangi takımları kullanacaklarını, hangi ağaçları ilk önce kullanacaklarını, o ağacı nasıl kullanabilecekleri ilgili kendi çapımda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca o kimi şehirlerde bu işi yapan arkadaşlar var, onlara ulaşabilirler ama bu çok kısıtlı. Yani evet, bir 80 küsur milyon Türkiye'yi göz önüne aldığımızda belki 10 kişiden bahsediyor olabilirim şu anda, en fazla o da.
Evet. Yani bu, çok sınırlı bir şey aslında. Bu işe merak duyan, bu yolda ilerleyen, rol model alan sizi bir kızınız var değil mi?
Evet, evet. Yani Ebrar var. Şu anda Ebrar da epey bir geliştirdi kendini. Onu da sonradan yetenekli olduğunu fark ettik. Bir de şöyle oluyor. Yani belli bir zaman sonra bazen insanlar bir şeylerin farkına varıyor. Ya da bekliyorsunuz, zorlamıyorsunuz. Ben bu anlamda sürekli tavsiye ettim. Fakat zorlamadım. Sonra kendisi fark etmeye başladı. Şu anda Türkiye'deki yani kadın ahşap oymacılar içerisinde en gençlerinden bir tanesi. Birkaç hanımefendi daha var. Onlar da güzel işler yapıyorlar. Ebrar en gençlerinden ve sanırım geleceği parlak bir ahşap kadın sanatçı olacak inşallah diyelim. Ama onun için de çok çaba sarf ediyoruz yani.
Evet.
Yani ben kendi kursiyerlerimle ilgili de hani olabildiğince yani kitabın ortasından başlatıyorum. Yani bugünkü modern eğitim sisteminin dışında başka bir şeyle yürüyorum ben.
Evet.
Yani birebir ilişki üzerinden, direkt işin içine sokarak ve herkese kendi yapısına, kendi doğasına, kendi istediği ve sevdiği alana yönelik ders veriyorum.
Hı hı.
Bu da kişilerin hiç bir şey yapamam diyen insanların zamanla yaptıkları objelere oturup şaşırmalarına vesile oluyor.
Evet.
Yani şey önemli burada, doğru yaklaşmak, doğru hareket
tabii
etmek, doğru
tabii
yerden başlamak. Yani tabiri caizse düğmeyi baştan doğru iletmediğinizde sonuna kadar doğru gidiyor.
Haklısınız.
O yüzden burada dediğim gibi benim bakış açım olaya farklı ve olabildiğince yani öğretilmiş şeylerden ziyade yeni, sürekli kendini yenileyerek geçmişten kopmadan, hani klasik klişe şey, geçmişten kopmadan geleceğe uzanmak şey, gerçekten bu önemli. Yani hem geçmişi de ele alacaksınız çünkü o bir köktür ama aynı zamanda yaşadığınız çağı, zamanı, hani zamanın ruhu denen şeyi de fark edeceksiniz. Bu dünyada yaşıyorsak, bu çağda yaşıyorsak bunu algılayacaksınız. Mümkünse sanat tarihiyle ilgili, sanat zaten Türkiye, hani bastığınız her yer sanat, Türkiye coğrafyası. Yani
evet,
eski Urartusundan, Hititinden, eski Antik Yunanından, Lidyasından, Roması, Bizans'ı, Selçuklu, Osmanlı, Rumu, Ermenisi, Süryanisi, yani her taraf zaten sanat. Yeter ki hani bakabilelim, yeni bir bakış açısı yeter ki geliştirebilelim.
Evet.
Dolayısıyla öğretilmiş duygular veya da öğretilmiş şeylerin dışında insanlar eğer kendilerini biraz silkeleyip, her konuda olduğu gibi bu konuda da biraz cesur ve öğrenme azmiyle çabalarlarsa, bu bizim alanla ilgili de ben bizzat şahit olduğum gibi çok başarılı olabiliyorlar.
Evet.
Yani son sergimiz, özür dilerim, son sergimiz Foça'da mesela, eski Foça'da gerçekleştirdik. İnanılmaz bir olumlu, müspet tepki oldu.
Bu da sevindirici tabii, bu kadar ilginin olması.
Efendim?
Bu ilginin olmasını görmek de sevindirici tabii ki. Umut vaat eden.
Tabii, aynen öyle. Şeydi sanırım İbn-i Sina'ydı. Yani eğer hani diyor ya, sanat iltifat görmezse oradan çeker gider yani.
Evet.
Uzaklaşır. Yani iltifata tabidir bu işler. Yani
doğru.
Bu anlamda eğer birileri bunu yapamıyorsa bile en azından takdir etmeyi, iltifat etmeyi bir görev bilmeli bence ki hani fayda verebilsinler bu anlamda insanlar. Ya o tepkiler bizi ayakta tutuyor. bu işler moral işidir. Sanat zaten hani bir hayal, dediğiniz gibi bir hayal işidir. Her şey de bir hayalle başlar yani.
Tabii. Sayın Güler, siz ahşap oyma sanatını yaşatmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Eserlerinizi de ortaya koyuyorsunuz. Öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Evet. Büyük ölçekte düşündüğümüzde neler yapılabilir bu sanatın ölmemesi için, gelecek kuşaklara aktarılması için? Örneğin okullarımızda resim müzik dersi var. Bunun yanında ahşap oymacılığı dersi, çizim dersi eklenebilir mi? Bu konuda sizler neler söylersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur?
Evet, benim şahsi kanaatim şu. Çok şimdilik ilk hani böyle genel milli eğitime değil ama üniversitelerin özellikle yani sanatla, sanat bölümü, güzel sanatlar bölümü olan üniversitelerin yani bu işlere el atması gerekir. Fakat yani açık konuşacağım ben yani Türkiye'deki bürokrasi ve bürokratik kafa yapısı genel anlamda herkes için geçerli bu. Bu olduğu müddetçe bu işleri aşmak çok zor. Çünkü insanların derdi yok, sıkıntısı yok. Yani orada gidip maaşını alıyor, sakeysine bakıyor, onun dışında bir derdi yok ki. Yani dolayısıyla burada gerek özel üniversitelerin, gerek devlet üniversitelerinin bu olaya ciddi bir şekilde el atması gerekir. Fakat ben kendi adıma çok fazla umutlu olmadığım için böyle sivil bir alanda götürmek istiyorum bunu. Bağımsız ve sivil bir alanda hem kendi tarihimizi tabiri caizse yeniden ayağa kaldırmak hem de güncel bir şey üretmek. Yani bugüne dair de bir şeyler söylemek. Bunu da tekrar ortaya koymak. Bu normalde üniversitelerin işi, akademinin işi. Fakat kim işini iyi yapıyor ki? Zaten bizim memleketin sorunu şu değil mi? Kimse işini düzgün yapmıyor. Hani memurundan, işçisinden, su tesisatçısına, elektrikçine, fayansçısından falan. Yani işini iyi yapan, düzgün yapan insanlar lazım bize. O da illahi devlet kurumunda ya da belediyelerde orada burada olması gerekmiyor. Ben şuna inanıyorum. Ben bir şey yapmak istiyorsam başarırım kardeşim. Eğer inanıyorsam o işe ve yapmak istiyorsam ben bunu başarırım. Ve biz şükürler olsun şu anda da başarıyoruz. Yapıyoruz. Biz mutluyuz. Evet. Güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz. Yani hani bizim çok ünlü olmamıza gerek mi? Çok büyük paralar kazanmamız gerek mi? Zaten bizim işimiz bizim yaşam tarzımız. Hayatımız zaten. Hani gayet güzel gidiyor. Hani daha ne isteyelim ki? Yani ha şu var. Bunun yaygınlaşması çok iyi olur. Yani bugünkü gençlerin yani hayata dair bir şey yapması. Bazı genç kursiyerlerimiz var. Yani geliyorlar şaşırıyorlar. Ortaya bir şey çıkarınca ilk defa mutlu oluyorlar. Yani hayatın sadece tabletten, cep telefonundan, bilgisayar oyunlarından ibaret olmadığını görüyorlar. İşte bunu biraz da hani tarihlerse görevi olan insanların dert edilmesi lazım bu konuyu ki
evet.
Hani gerçekten bir şeyler başarabilelim,
Sayın
ülke
Güler,
olarak, millet olarak kalkınabilelim.
Evet, Sayın Güler, günümüzde öyle yetenekli, öyle zeki gençlerimiz var ki
evet.
Bu gençlerimizin tabii bu sanatlara da yönlendirilmesi gerekiyor. Devletimiz de pek çok kamu kurum kuruluşlarımız da gençlerimizi elinden geldiğince yönlendiriyor bu mesleklere. Destek veriyor işte hem maddi hem de manevi anlamda. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sanat daha iyi anlaşılacak. Gelecek kuşaklara daha iyi aktarılacaktır. Siz ve sizin gibi öğreticiler olduğu müddetçe. Ben bu anlamda ümit varım.
Evet.
İnşallah güzel günler bizi bekler. Çok
yani
teşekkür ediyorum.
Söyleyeyim.
Yayınımızın da sonuna geldik.
Evet. Evet, şöyle söyleyeyim ben de son sözlerime. Yani başta sizin işte yayın gibi yayınların bile şu anda buna çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Yani o anlamda ben de size çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Kendimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim gerçekten.
Biz de katıldığınız için, bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, ahşap oyma sanatçısı Aşır Güler bizlerle birlikteydi. Kendisiyle ahşap oyma sanatçılığını konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Güne Bakan.